Kira aşağıda kahveciye bırakılır. Oradan Rumeli Hisarı'nda oturan eski bir emektar gelir alır, adaya yollardı. Akşamüstü büyük dereye geçtiler. Orada küçük bir lokantada yemek yediler. O gece ayın 13'üydü. Onun için Ağustos mehtabına dolaşacaklardı. Ay doğar doğmaz Mehmet geldi. Mümtaz çocuğun yüzünü solgun gördü. Halinde bir sinirlilik vardı. Kaç zamandır Mehmet'in aşık olduğunu biliyordu. Belki de sevgilisi büyük derede oturuyordu. Böylece tesadüf kendiliğinden hayatlarına bir Molière komedisinin çift planını sokmuştu. Hatta Boyacıköy'deki kahvenin çırağı ile Anahid'in macerası düşünülürse bu plan üçüzlü oluyordu. Bu ne yaparsa yapsın, hangi mutlak veya erişilmez iklimlerde dolaşırsa dolaşsın, insanoğlunun hayatın kanunları içinde yaşamasıydı. İşte bir adam ki tabi Mustafa Efendi veya dedeyi tanımadan, Badlere veya Yahya Kemal'e hayran olmadan sevebiliyordu. Aralarındaki fark Mümtaz'ın sevgilisini bir yığın tecridin arasından görmesiydi. Kanlıca'daki yalının rıhtımında şortla veya mayo ile gezinen, kayıkta rüzgar ve yelkenle didişen, yahut kirpikleri kapalı, yüzü derinliklerinde diriltici ve kokulu, usarelerin dolaştığı bir meyve gibi sertleşmiş, güneşte uyan, sırt üstü denizde yüzen, sandala tırmanan, konuşan, gülen, ağaçların tırtılını ayıklayan birçok nuranlar vardır ki, bir yığın benzetişle asırlar tecrübeleri arasından eşlerini beraberlerinde Mümtaz'ın muayilesine getirirlerdi. Bu benzetişlerin bazıları, duruş ve geçici yüz ifadeleri gibi genç kadının o ana ait hallerinden gelirdi. Bazıları ise Nura'nın yaşayan varlığında bir yığın ecdat mirası yanıyormuş gibi üst üste hüviyetlerine aitti. Mümtaz, İclal'in kendisine vaktiyle gösterdiği mevlevi kıyafetiyle çekilmiş o fotoğrafı olmasa bile gene iki dizini altına alıp sandalyesinde öylece plak dinleyen Nura'nı bizden daha uzak şarkın minyatürlerine benzetecekti. Sevgilisinin gündelik hayatın her safhasında duruşu, kıyafeti, aşkta değişen çehresiyle sanatın ölmez aynasına kendinden evvel geçenleri ona adeta hayranlığını ve sahip olma lezzetlerini bir kat daha ve belki de ıstırapla bir şekilde hatırlatan bir yün çehresi vardı. Röner'in okuyan kadını bunlardan biriydi. Tepeden gelen ve saçları bir altın filizi gibi tutuşturan ışığın altında, kuyu nefti zeminli, elbisesinin siyahı ve boynu örten pembe tül arasından bir gül toplu ile fışkıran bu sarışın rüya, çehrenin tatlı sükuneti, gözlerin kapalı çizgisi, çenenin küçük bir toplulukla birden bitişi, dudakların tatlı, adeta besleyici tebessümü gibi bir yığın benzerlikle genç adam için sevgilisinin bazı saatlerini sanatın en sadık aynalarından birini tutuyordu. Muhayyilesi Nuran'a olan hayranlığında Renor'la olan benzerliği bazen daha ilerilere götürür, onun vücudunda eski Venedik ressamlarının ten cümbüşüyle akrabalık bulurdu. Fakat bu gece açık pencereden gelen yaldızlı karanlığın üzerinde, entarinin geniş dekoltesi içinde, çıplak kolların güneş umması ve deniz hamamından çıkar çıkmaz, alelacele iki yana bölünmüş saçları ile genç kadın, 1890 senelerinden bir o kadar şair ve ressamın peşinden koştuğu ve Röner'in birçok denemeyişten sonra birdenbire yakaladığı o mahrem saatlerin kadını, perdeleri inik odada her akşamki ışığın peteğinden sızan balı değildi. Bir tarafı yarı karanlık içinde kalan yüz ve başın, kendi kendisini sert idraki, bütün canlılığı ve gözlerindeki bütün çehreyi yemeye hazır dikkatiyle şimdi Nuran, daha ziyade girlandajunun mabete takdimindeki Floransalı kadını, sol eli kalçasında, başı şakak kemiğinin küçük çıkıntısını ve çenenin çukurunu daha ziyade belirten latif bir yana eğişte, adeta omuzla birleşmiş, biraz ilerisinde geçen manzaraya bütün hüviyetiyle akan o yarı kadim dünya ihtişamını hatırlatıyordu. Bu anda ana değişen Nuranlar genç adamın hem lezzeti hem de azabı oluyordu. Her an içinde düşüncenin, hazdın, ani duyuların ve hareketin ayrı ayrı hak ettikleri bu madalyonlar, kamaler, yalnız zamanlarında da onu bırakmazlar. Hatırlanan bir cümlenin, bir kitapta okunan sayfenin, bir düşüncenin arasından çıkarlardı. Fakat hazdan en keskini, tabi azabında insanı gafil avlayan bir musiki parçasının içinde uyanan nuranlardaydı. Namenin arabeskinde veya musiki cümlesinin altın yağmuru içinde bir oluşta geldikleri, onun arasında görünüp kayboldukları, yaşadığımızın üstünde bir zamanın faslasından ona bıraktıkları ve güldükleri için hatırlamanın şekli değişir, adeta daha evvelki varlıklarımızın bizde uyanan akisleri olurdu. Onun için bütün etrafında ve kendi mazisinde Nuran'ı aramak, her şeyde ondan bir tat bulmak, onun asırların boyunca efsanede, dinde, sanatta, az çok ayrı çehrelerle, fakat daima kendisi olarak karşısında görmek, yaşama dediğimiz macerayı birkaç mislini çoğaltan bir büyüydü. Nuran onun elinde bütün geçmiş zamanları açan altın anahtar ve her sanat ve düşünce için ilk şart gibi gördüğü şahsi mazının çekirdeğiydi. Mehmet'in hiç görmediği sevgilisi ne bu benzetişlerin çemberinden geçiyor, ne de Mehmet'te şahsi masal, çünkü her şeyde muhakkak bu vardı, bu kadar dağılıyordu. Muhakkak ki o sevgilisinde hiçbir roman kahramanının çizgisini aramadan, onu hiçbir musikinin tesadüf kadehinde tatmadan seviyor, düşünüyor ve ona her şeyi, her zevki kendi varlığında bulan ilk adam kudretiyle yaklaşıyordu. Mümtaz'ın asırlar için aradığı hazları onda sadece kendi vücudu doğuruyordu. Boyacı köyündeki kahveci çırağı da böyleydi. Anaydı yalnız gökyüzünde benzerleri bulunan bir varlık gibi görmüyordu. Gözlerinin derinliklerinde kendi kaderini sezmiyor, tenine gömülürken kaybolmuş bir dinin ayin ve ibadeti bende diriliyor diye düşünmüyordu. Hatta kaçacak diye korkmuyor, uzakta olduğu zaman yorulmuş erkek vücudunu rıhtımın tozlu taşlarına, kahvenin önünde yığılı balık ağlarını uzanarak dinlendiriyor, mahalledeki hizmetçi kızlarla alay ediyor. Sonra bütün benliğinde ona muhtaç olduğunu anlayınca günlerce kendisini saran tembellikten gerine gerine silkiniyor. Onu çağırıyor. Rahatça girsin diye kale içindeki tek odalı evin anahtarını her zamanki taşın dibine koyuyor. Ve gelince beni uyandırır diye gerisini düşünmeden uyuyordu. İşte bu akşam Mehmet sinirli ve masumdu. Mümtaz 3 senedir işlerini gören bu çocuğun yüzünü bir kitap gibi okuma alışmıştı. Muhakkak sevdiği kadınla kavga etmiş olacaklardı. Yahut onu burada, bahçe ve lokantalardan birinde bir başkasıyla görmüştü. Kim bilir, belki de bu yüzden kavga etmiş olabilirdi. Fakat onun ıstıraba tahammül ediş tarzı kendisinden başka türlüydi. O yıpranmamış insanlıktı. İnceliklerini kendisinde bulurdu. Şimdi de cins bir horoz gibi lokantanın dibinde kendi kendine kibirleniyordu. Bu maddesine hürmet ve hayranlıktı. Hakikatte bir nevi iptidai narsizm ki ayna diye sadece kadının vücudunu alıyor, orada aksini biraz bulanık görünce istikrahla fırlatıp atıyor ve değiştiriyordu. Bunu kadınlar da yapabilirdi. Belki Nuran da bir gün kendisi için böyle yapacaktı. Birdenbire gelen bu düşünce o kadar zalim oldu ki genç kadın farkına vardı. ''Ne oldun, neyin var?'' Hiç dedi. Kötü ihtiyatlar. Bir düşünceyi en zalim şeklini alıncaya kadar kafasında evirip çevirmek ihtiyadı. Anlat bakalım. Mümtaz biraz da kendi haline gülerek anlattı. Nuran'a ait bir şeyi ondan ne diye saklayacaktı. Kadın ilk önce alayla sonra yüz değişerek dinledi. Niçin bugünü yaşamıyorsun Mümtaz? Neden ya mazidesin ya istikbaldesin? Bu saat de var. Mümtaz'ın bu saati mevcudiyetini inkara hiç niyeti yoktu. Onun Nuran'ın yüzünde ve muayelesinde, onun yeryüzündeki eşi haline gelen boğazın gecesinde ayrı ayrı yaşıyordu. Şimdi de genç kadının çok tatlı sarhoşluğu boğaz gecesiyle birleşiyordu. Nuran'ın yüzü içten gelen hamlelerle gittikçe daha derinleşiyor, sanki bu mavi gece gibi içten aydınlanıyordu. Bu anı yaşamıyor değilim. Yalnız bana o kadar beklemedik bir zamanda, kadın ve hayat tecrübem o kadar azken geldin ki, şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünce, sanat, yaşama aşkı hepsi sende toplandı. Hepsi senin hüviyetinle birleşti. Senin dışında düşünmemek hastalığına müptelayım. Nuren gülümseyerek ayı gösterdi. Karşı tepelerden birinin kenarı kızarmıştı. Sonra ince bir parıltı göründü. Bir masal meyvesinin yarım dilimine benziyordu. Fakat daha şimdiden gecenin koyu mavi billuru değişmişti. Halbuki sen başta düşünceyle hayatı ayırmak lazımdır diyordun. O evin herkese açık olmayan tarafıdır. Oraya ne aşk ne de hayatın diğer unsurları girer diyordun. Mümtaz ayın masal meyvesinin dilimini bıraktı. Öyle diyordum. Seninle değişti. Artık zihnimde değil senin vücudunda düşünüyorum. Şimdi vücudun düşüncemin evidir. Sonra ona çocukken kendi kendine icat ettiği bir oyunu anlattım. Benim için en büyük haz ışığın değişikliği, tahlilidir diyordu. Galatasaray'dayken bir elimi dürbün gibi gözümün üstüne koyar, onun içindeki tavandaki lambanın ışığının kırılmasını seyrederdim. Bazen bu kendi kendine de olur tabii. Hem her yerde, her zaman. Fakat onun benim yapmam hoşuma giderdi. Pek az kuyumcu bu cinsten süsler yapabilmiştir. Galiba dinir emizlerin çoğu da buradan geliyor. O benim için ışığın, mücevher gibi, bazı bakışlar gibi değişik şiiri olurdu. Bir aslın elmasa iyi parıltılı çeliğe, mor pembe, eflatun kıvılcımlara, göz vasıtasıyla insanı iğneleyen, uyuşturan parıltılara değişmesi yok mu? Bence sanatın asıl sırrı budur. Çok basit, adeta mihaniki bir şekilde elde edilen bir rüyadır. Şimdi kainat senin çıldırdığın madden arasından benim için böyle değişiyor. Bir müddet düşündüm. Ama gene sanat olmuyor. Sanata benzer bir şey oluyor. Yani muvazi gidiyorlar. Dışarıya çıktıkları zaman mehtap epeyce yükselmişti. Fakat ayın etrafında gene küzahi renklerle perde perde açılan çok hafif bir duman tabakası vardı. Bu ancak musikide eşi aranabilecek gecelerdendir. Yalnız orada onun nizamiyle elde edilebilirdi. Her şey bir sonsuzlukta birbirinin tekrarıydı. Fakat bu üst üste cevaplar dikkat edilince birbirine öyle karışıyordu ki ayıklamak, çözmek imkansızdı. Altın yosunlar, billur dalga kıvrımları, kenarlarda büyük ve sırrına erilmez hakikatler gibi külçelenmiş gölgeler, karanlığın derinleştiği uçurumlar ve aydınlık dereleriyle bütün manzara daimi oluş halindeydi. Sanki kainat, Shelley'in dediği gibi akıcı bir ihtişam olmuştu. Yahut zihnin eşiğinde çok cömert ve böyle olduğu için henüz son kıvamını bulamamış bir düşünce gibi her hususiliğini daha cazip yapan bir müphemlik içinde bekliyordu. Bu ayın peşreviydi. Sayısız dudaklar onu maddesiz nilerden üflüyorlardı. Burada çok ince kadehler kırılıyor, küçük kamaşmalardan mücevher usaresi iksirler çekiliyor, emsalsiz taşlar bir nezir yerine getirilir gibi suya fırlatılıyordu. Bir yunus balığı sürüsü mehtabı kovalıyormuş gibi suda kavisler çizerek yanı başlarından geçti. Daha ileride bir vapur projektörü aydınlığın en ziyade toplandığı yerleri başka bir şekilde görünür yaptı. Sanki eski ve güzel bir metni tefsir eder gibi bütün müphem parıltılar keskin buzluğa kavuştular. Yüzlerce kuğu kuşu bir akıntı yerinde bir anlık vehimden hayatlarını yaşadılar. Sırçadan ince ve şeffaf dünya kendi musikisine, asıl sazları belki çok derinde çalan o acayip dinleyişe kapandı. Mümtaz ceketini Nuran'ın omuzlarına atarken ayın ferah feza peşrevi dedi. Hakikaten dedenin ferah feza peşrevinde olduğu gibi fakat görünmeyen neylerden yaprak yaprak dökülen bir dünyadaydılar. Etraflarında her şey ney namesi gibi yumuşak, derinden ve erişilmez sırların aynasıydı. Sanki çok rahmani bir düşüncenin, her zaafını yenmiş bir aşkın üst üste kavislerinde dolaşıyorlar, öz halinde bir yığın baharın arasından geçiyorlardı. Hatta neredeyse Neşati'nin beytinin dünyasına gireceğiz. Ettik o kadar nefsi tayyün ki Neşati, ayine pürtab ve mücellada nihanız. Nuran gülüyordu. İyi ama eşya var, biz varız. Vücudumuz maddi bir şey değil mi? Yani herkesinki gibi. Allah'a bir şükür. Fakat seninki bana göre herkesinki gibi değil. Küfür. Küfür veya Allah'a giden en kısa yol. Unutma ki bu gece tam vahdeti vücut içindeyiz. Bir balık yanı başlarında sudan sıçradı. Havada elmas bir kavis çizdi. Sonra biraz ötede denizin buğulu mavi aydınlığında beyaz bir şey çatlar gibi oldu. Muhakkak ki çok mesuttular. Zihinlerinin çok aksi istikametlerde gizli çalışmalarına rağmen yaşadıkları ana kendilerini bırakmak hoşlarına gidiyordu. Mümtaz aşklarının Allah'a ve başka bir yere giden en kısa yol olduğundan şüpheliydi. Aşka hayattaki büyük ve yapıcı yerini vermekle beraber onun ancak tek başına bir his olduğunu, bütün insanı idare edemeyeceğini de biliyordu. Ayrıca Toy Allamelli'nin genç kadını sıkmasından artık çekinmiyordu. Zaten Nuran onun konuşma ve düşünme tarzını kabul etmişti. Çamlıca'da bir akşam evvelki hırçınlığını unutmuştu. Aşığına kızması hayatın sadeliğini bozduğu içindi. Bunu Mümtaz'a sabahleyin anlatmıştı. Her kadın bu işlerle biraz tembeldir. Fakat ben seni yanı başında olmayı rahatıma tercih ederim demişti. Seni olduğun gibi kabul ediyorum ve bundan hoşlanıyorum. Kendini küçük, saf bir kadın buluyordu. Erkeği onu nereye götürürse oraya gidecekti. El verir ki o yanında olsun. Mümtaz'a güveniyordu. Yaşına rağmen büyük ve kuvvetliydi. Herkesten değişik, her şeye meydan okuyan bir hali vardı. Hayat karşısında bir düşüncenin adamı olmak kudretini gösterebiliyordu. Ömrüme bir istikamet versin bu kadarı yeter diyordu. Gerisi onun işiydi. Erkeğinin arkasında sonuna kadar yürüyebilirdi. Bütün uzviyetinden bu çift güvenmenin sıcak hamlesi geliyordu. Çünkü sevdiği adamın düşüncesini paylaşmak, onunla yol arkadaşlığı yapmak aşkın başka bir neviydi. O da öteki gibi imkansız bir tükenişte kendisini yeniden doğmuş bulmaktı. Karnında ve teninde bir dünyaya gebe olmaktı. Genç kadının Mümtaz'a karşı olan sevgisinde annelik hissi, aşk, hayranlık ve biraz da minnet vardı. Bunları kendisi iyice tahlil etmişti. Beni keşfetti diyordu. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 5. Kaset B Yüzü. İkisi birden sustular. Mehmet sandalı sarı yerden ileriye doğru çevirdi. Ayın erişemediği gölgeler içinde evlerin ışıkları, sokak fenerleri daha çok trajik şekilde kırmızı görünüyordu. Sanki kainatın bu tılsımlı yekpareliğine katılmayan hodbin ve hasetli ruhlar gibi kendi kendilerine yanıyorlardı. Biliyor musun Mümtaz, çocukluğumda sık sık olurdu. Belki de herkeste olan bir şeydir bu. Bazı uyuşukluk anlarında yazın libadede yahut boğazda tembel tembel otururken birdenbire vücudumdan ayrıldığımı zannederim. Adeta boşlukta yüzer gibi bir şey. Asıl garibi bir gece rüyamda oldu. Vücudumdan yine böyle ayrılmıştım ama ayrıldığımı iyi biliyordum. Vücudumdan ayrıldığım için müthiş üşüyordum. Fakat bir türlü ona girmek istemiyordum. O azapla uyandım. Dişlerim zangır zangır çarpıyordu. Ben öldüğüm zaman vücudumu sevmezsin. Kim bilir, ben de düşüncenin dışında ölümü çirkin bulanlardanım. Fakat zihnimde yaşayacağım muhakkak. Tabii çıldırmazsam. Başka bir kadınla sevişirsin. Düşüncem başka evlerde oturur. Tıpkı çocukluğumuzda sık sık ev değiştirmemiz gibi. O kadar garip olurdu ki. Evvela yadırgardık. Hep eskisini düşünürdük. Ne akşamlarımızı ne sabahlarımızı bu yeni odalara ve sofralara sığdıramazdık. Sonra alışırdık. Sanki bu hislilikten utanmış gibi ona çocukluğunu anlattı. Süleymaniye'deki ev, Halep'teki ortası havuzlu iç havlu, su şakırtıları, Halep'te çarşıda yediği dondurma, bir otelin yanındaki salaşta gürültücü Behçet adlı bir saray komiğinin orta oyunu, çok sofu olan büyük annesinin oyunu, yarıda bırakıp çıkışı, sonra alelacele kaçış, o tıklım tıklım dolu trenler, korku, kalabalık, yarı yolda indirilen yaralılar, her şeyi bırakarak yola çıkmanın ve bir operasyondan sonra kesilen uzvu hatırlar gibi her şeyi acıyla hatırlamanın azabı. Sonra Bursa'daki ev, çekirge yolu. Bursa, ovasının güzelliği, Libadiye'deki köşk. İlk mektep, Sultantepe'de geçirdikleri sene, hepsi Mümtaz'ın gözünün önünde, karma karışık, iç içe ve kendi hayatlarının ayrılmaz parçaları gibi canlandı. Ne kadar çok hatıra ve ayrı kaynaklar onların aşkında birleşiyordu. Mümtaz bir taraftan onu dinlerken, Bir taraftan da Şeyh Galip'in üzerinde düşünüyordum. Kitabın ne planını ne de yazdığı kısımları beğenmiştim. Hepsini tekrar değiştirmek lazımdı. Hamlelerle değil, sağlam bir düşünceyle çalışmak istiyordum. Kanlıca kuyunda Mehtap denize bir altın oluk gibi boşanırken Nurhan'a bunu anlattı. Çok gelişi güzel var diyordu. Halbuki böyle olmasını istemiyorum. Şimdi seni dinlerken herhalde terkibin dışında bir nevi denemenin lüzumunu hissettim. Bir hikayenin behemahal bir yerde başlayıp bir yerde bitmesi, behemahal kahramanların kesif şekilde döşenmiş bir rayda yürüyen bir lokomotif gibi yürümesi lazım mı? Belki hayatı zemin gibi alması, onu birkaç kişinin etrafında toplaması yeter. Şeyh Galip'in bu zemin ve gruplar üzerinde birkaç ruh haletiyle, ömrünün birkaç safhası ile görünse kafi. Sonra karşı kıyılara bakarak ilave etti. Şu şartla ki. Hangi şartla Mümtaz? Bizi izah etsin. Bizi ve etrafımızı. Kanlıca Koyu eski mehtap safhalarının cümbüşünü yaşıyordu. Hemen hemen kendilerinden başka kimse yoktu. Zaten gece epeyce ilerlemişti. Evlerin pencerelerinden akseden son radyolarda susmuştu. Ay onun altın hayaller dünyası, sessizlik musikisi ve kendileri vardı. Ve bu musiki gittikçe kudretini artırıyor, bir musallat fikir gibi insana saldırıyordu. Nurhan ikide bir elini denize sokuyor, ayın etrafına gerdiği mavi ipek kumaşı bir tarafına çekip zorluyor. Belki de ancak o zaman bunun bir hayal, bir vehim olduğunu anlıyordu. Ancak o suretle sayfa üzerinde kalmamak mümkün olur. Bir çekirdeğin etrafına alan meyve gibi. Esas fikri. Nurhan, buldum dedi. Bütün Boğaz, Marmara, İstanbul, gördüğümüz ve görmediğimiz şeyler hepimiz ayın çekirdeği etrafında bir meyve gibiyiz. Hep ona bağlandık. Şu tepelere bak. Hemen her şeyi teker teker ayı kabul ediyordu. Adeta kadınca bir insiyakla. Gel beni değiştir, işle, başka bir şey yap. Yaprağımı parlat. Gölgemi daha sert ve karanlık bir madene çevir, diyordu. Ve onu derisinden, kabuğundan, yüzünden içeriye doğru çekiyor, benliğini almaya çalışıyordu. Nurhan'ın yüzü billur bir kase gibi bu parıltıyla doluydu. Yanı başlarına geçen sandalın kürekleri elmastan yapılmış eşyanın parıltısı ile suya dalıp çıkıyordu. Evet, kainat ortasından bölünmüş bir meyveydi ve ay onun her şeyi etrafında toplayan çekirdeğine benziyordu. Esas fikir diyorsun. O ne? Mümtaz hiçbir şey cevap vermedi. Hakikaten esas düşünce neydi? Aşk dedi. Hayatın içimizde gülümseyen yüzü. Gece gittikçe serinleşiyordu. Ara sıra küçük bir rüzgar kabarıyor. Suyun üzerinde şuradan buradan taşıdığı çiçek kokuları ile sade özden bir bahar, hayal bir bahçe yapıyordu. Akıntı yerlerinde, harap rıhtımlarda dalgalar çırpınıyordu. Nurhan, ayın çamaşırları yıkanıyor dedi. Masmavi bir dünya içindeydiler. Buğulu, şeffaf bir mavilik. Sonra benek benek, yaprak yaprak dağılan, güneş oluklar halinde akan bir altın yağması. Yüzlerce görünmeyen ağzın üflediği ney nameleri ve onun etrafında bu musikiyle beraber büyüyen, değişen, ilerleyen sessizlik. Geceyle sokak fenerleri, mehtaptan gayrı her ışık garip bir durgunluk kazanmıştı. Öyle sessiz, sadece kendileri olarak suyun üstünde ve içinde sütunlarını, kemerlerini, altın saçaklardan kapılarını uzatıyorlardı. Bazen bu ışıklar daha inceliyor, gene altın yosunlar gibi birbirlerine karışıyorlardı. Ve ay hepsinin ortasında bozulmaya başlayan bir meyvenin çekirdeği gibi, olgunluğunun son anlarını yaşayan bu ihtişamı kendi etrafında topluyordu. Garip bir saltanattı bu. Her şey onu kendine açıyor, nizamını kabul ediyor ve bu nizam her şeyi içinden değiştiriyordu. Hepsini birden büyük, esrarlı bir varlığın rüyası yapıyordu. Yaratılışın kemeri üzerimize kapandı. Tek bir alemin parçasıyız. Bebek önlerinde gölgeler denizin büyük bir kısmını kaplamıştı. Fakat etraftaki ışıklar, ta karşıdan gelenler bu kuytu gölgeye durmadan uzanıyorlar. Onun içinde kim bilir hangi geleceği hazırlamak ister gibi derin çalışıyorlardı. Üsküdar gezintileri Nurhan'a İstanbul'u tanımak hevesini vermişti. Ezici sıcağa rağmen birkaç gün üst üste İstanbul'a indiler. Eski saraydan başlayarak camileri, medreseleri semt semt gezdiler. Akşamüstü Beyoğlu'nda bir kahvede dinleniyorlar. Yahut herkes işini görmek için ayrılıyor, sonra vapurda buluşuyorlardı. Nurhan'ı iskelede beklemek, gecikince gözü saatte kalmak, kahramanımız için ayrı hazlar oluyordu. Mizah edebiyatlarının belli başlı mevzu olan kadınların bekletmek huyundan erkeklerin bu kadar şikayetçi olmasına şaşıyordu. Nurhan'ı beklemek ona çok lezzetli geliyordu. Her şey lezzetliydi. Ucunda Nurhan bulunmak şartıyla. Genç kadın İstanbul'a tanıdıkça Mümtaz'a hak veriyordu. Bir gün ona, ''Kuzum, senin yaşın bu kadar genç. Öyle olduğu halde bütün bu eski şeyleri nereden seviyorsun?'' diye sordu. Mümtaz o zaman ona İhsan abiyi anlattı. Gençliğinde Paris'te Joris'in peşinden bir zamanlar nasıl ayrılmadığını, sonra Balkan Harbi içinde İstanbul'a dönüşünde birdenbire nasıl değiştiğini, nasıl kendi hayatımızın kaynakları etrafında dolaştığını, onları şahsi bir tecrübe gibi yaşamakta nasıl bıkmadığını söyledi. Ben de insanın tesiri büyüktür. Asıl hocam odur. Onun sayesinde o kadar az yoruldum ki. İnsanın en güzel tarafı insan için yolları kısaltması, bilmesidir. O söyledikçe Nurhan'ın insanı tanımak arzusu artıyordu. Öyleyse bir gidip görelim yahut Emirgan'a çağıralım. Zaten seni tanımalarını istiyorum. Doğrusunu istersen biraz geciktik. Ben abim diyorum. İhsan babam sayılır. Nurhan bir müddet düşündü. Sonra karar verdi. Vazgeç dedi. Bu yaşta nişanlı olarak takdim edilmek hoşuma gitmiyor. Nasıl olsa görürüz. Herhalde onu da Miyacili'yle çok seveceğimi biliyorum. Sonra yeniden o gün gördükleri şeylere döndüler. Cerrahpaşa'yı gezmişlerdi. Nurhan avlularında ot bitmiş, damı dökük, fukara yatağı medreselere, harap taphaneye, Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin yüzük taşı biçimine hayran oldu. İstanbul'un bu semtleri bu Ağustos gününde pislikten, tozdan, sıcaktan bitaptı. Her yerde harabe çeşnisi, sıcağın arttırdığı bezginlik, bir yıl hasta ve yorgun çehre, fizyolojik çöküş gözü çarpıyordu. Şehir ve içinde oturanlar o kadar birbirlerine benziyorlardı. Yorgun göz veya vücutla 4-5 metre murabbağına sığdırılmış, tahtaları morarmış, kiremitleri kırık, cüssesi yana doğru yatmış evler birbirini tamamlıyorlardı. İkisi de içinde doğdukları şehri tanımasa, bir senaryo için hazırlanmış sanılabilirlerdi. Ara sıra tıpkı caddedeki insanlara itik akı geçen hususi otomobiller, lüks arabalar gibi bu yıkık, bir tarafı çarpılmış, pencereleri süsleyen sardunyalara varıncaya kadar sefaletin kemirdiği evlerin yanı başında beyaz ve tahini boyalı eski bir konak yavrusu, mazideki zenginliğin, hayatın çiçeği lüksün, hala şaşırtıcı bir artığı gibi görünüyordu. Onların da çoğu boyasızdı. Açık, perdesiz pencerelerden bu mazi artıklarıyla hiç de uyuşmayan bir çayla başlar uzanıyordu. Onların yanı başlarında mimarisi meçhul, herhangi hayat standardına girmesi imkansız, upuzun veya tıknaz, biri öbürünü hiç tutmayan, semtin havasına sırtını çevirmiş, duvarları çivit boyalı, kireçli örtülmüş, 20 sene evvelki kargir evlere tesadüf ediyorlardı. İşte bu sefaletin, kirin, bakımsızlığın içinde tıpkı yolları dolduran, üstü başı perişan, sakat, yorgun ve iyi tıraş olmamış ve saçlarını düzeltmeye vakti bulmadan sokağa fırlamış kadın ve erkeklerin arasında, kıyafetinin perişanlığını bakışlarıyla, endamıyla, şahsiyetinin kudretiyle yenen ve çehreden başka bir şeye dikkat imkanını insanda bırakmayan kadınlar gibi, birdenbire umulmadık yerde yaldızlı, taşı kırık bir geçmiş zaman çeşmesi parlıyor, biraz ötede kubbesi yıkılmış bir türbe düzgün ve vakur cephesiyle kendisini gösteriyor. Daha sonra içinde bir yığın çocuk cıvıldısı ile beyaz mermer sütunları yere devrilmiş, damında incir ağacı veya selvi bitmiş, bir medrese meydana çıkıyor. Nasılsa ayakta kalmış bir cami, geniş havlusu ile sükunetiyle sizi dünya nimetlerinin ötesine davet ediyordu. Koca Mustafa Paşa'ya vardıkları zaman epeyce yorgundular. Evvela caminin önündeki kahveye oturup çay içtiler. Sonra türbeyi gezdiler. Nurhan kurumuş çınarı muhafaza için etrafına çekilen parmaklığa, Yesari yazısı ile Fırdola'ya yazılan bu çınarın ve yerin hikayesine bayıldı. Ona öyle geldi ki Sümbül Sinan hala bu çınarın altında oturmaktadır. Bu kurumuş ağacın muhafazasına gösterilen itina, bu ölüm bahçesine büyük sanat eserlerine has bir derinlik veriyordu. Buna mukabil türbe mimarisizdi ve içinde 4 asır hayata yattığı yerden tesir etmiş bir ölü vardı.